Şimdi bir yerde okumuştum. Bunu yıllar önce aşağıdaki kilisede de paylaşmıştım bunu. Şimdi bir çift evleniyorlar. İki tane imanlı bir çift. Ve pastör evliliğin konusunu hazırlıyor. Ama evlilikle ilgili ayeti sadıça okutuyor. Yani sadıç kimdir? Evlenme esnasında geline ve damada düğün sonuna kadar öncülük eden kişi. Sadıç diyorlar. Sizin o taraflarda da sadıç deniyor değil mi? Doğru. Yani sadıç ona öncülük ediyor bir şekilde. Şimdi bizim bu sadıç denen kişi aslında kiliseye gitme alışkanlığı yok. Yani Rabbin sözünü düzenli okuyan, onun için diyorum ya Rabbin sözünü okumak çok çok önemli. Bu kişinin kilise hayatı yok. Aynı standart bazı Almanların yaptığı gibi Weihnachten'dan hani doğuş bayramından doğuş bayramına, diriliş bayramından diriliş bayramına kiliseye giden bir kişi. Onun için 1. Yuhanna mektubu ile müjde Yuhanna arasındaki farkı bilmiyor adam. Ve bu pastör, bu sadıçtan diyor ki 1. Yuhanna mektubunun 4. bölümünün 18. ayetini okuyacaksın diyor. Ve oraya baktığımız zaman sevgide korku yoktur. Konu bu. Evlilik konusu bu. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgiyi, korkuyu siler atar. Şimdi bizim bu kişi aradaki farkı bilmiyor ya. 1. Yuhanna mektubunu açacağına Yuhanna 4.18 açıyor. Ve şöyle diyor 4.18. Beş kocaya vardın. Şimdi yaşadığın adamsa kocan değildir. Buyurun, buyurun buradan yakın. Ya bundan daha büyük bir pot kırmak olur mu ya? Zavallı. Zavallı. Oradaki koca, oradaki diyelim damat. Damat ne düşündü? Beş kocaya vardın sözlerini duyduğu zaman. Çok, hakikaten çok müthiş bir ters durum. Tamam, siz belki böyle bir sorun yaşadığınız anlamında söylemiyorum. Ama benzer sorunlar mutlaka yaşamışsınızdır. Ben de gerçekten çok büyük bir sorun yaşanan bir düğüne götüreceğim sizi. İsa'nın ilk mucizesi. Ben bu çizelgemde bunu okudum. Onun için yeniden böyle içim şevklendi, iştahlandım ve bana konuşan birkaç nokta daha fazla oldu. Dedim ki evet, kardeşlerime bu noktaları ben önlerine koymak istiyorum. Açalım Yuhanna 2. bölümü. İsa'nın ilk mucizesi Kana'daki düğüne gidelim. Birlikte o düğüne gidelim ve 2. bölümün ilk 11 ayetini birlikte okumaya çalışalım ve ruhsal içeriğini birlikte anlayalım. Belki İsmet okuyabilecek misin? İkinci bölüm, Yuhanna 2. bölüm, ilk 11 ayet.
Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp herkes önce iyi şarabı çok içildikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler.
Ya, teşekkürler. Şimdi bir önceki bölüme bakarsak orada İsa 5 tane öğrenciyi seçtiğini okuyoruz. Bunlar kimler? Petrus, Petrus'un kardeşi Andreas ve Filipus ve dördüncüsü de Nathanael. Beşinci öğrencinin kimliği bize burada açıklanmıyor sevgili kardeşler. Şimdi İsa bu olayın hemen ardından ne yapıyor? Yeruşalim'den ayrılıyor, Celile bölgesine doğru gidiyorlar. Şimdi eski antlaşmaya baktığımız zaman bu türden kutlamaların yapıldığı bize çok net bir şekilde önümüze konuluyor değerli kardeşler. Örnek verecek olursak Yakup'un Yakup biliyorsunuz Laban'ın kızı Lea ile evlenirken Laban bütün yöre halkını topladığını Yaratılış 29. bölüm 22. ayette yöre halkını topladığını ve toplayıp orada bir şölen verdiğini bize yazıyor. Demek ki bu tür şölenler, bu tür kutlamalar Yahudi halkı arasında görülebilen alışkıya dönüşmüş bir uygulamaydı değerli kardeşler. Ve İsa Mesih de ne yapıyor? Üçüncü gün davet üzerine Kana'daki düğüne katılıyor. Şimdi eğlence, düğün güzel başlıyor. Eğlence çok güzel başlıyor. Harika bir şekilde devam ediyor. Ve harika bir şekilde devam ederken bir anda kötü haber birileri tarafından Meryem'e ulaştırılıyor. Ve çok ilginç. Haber aslında İsa'ya ulaştırılması gerekirken haber Meryem'e ulaştırılıyor. Bu çok ilginç. Burada anlıyoruz ki durumu fark eden oradaki görevliler İsa'nın kimliğinin farkında değil. Kime gideceklerinin farkında değil. Ne yapıyorlar? Meryem büyük bir olasılıkla ya damadın ya gelinin mutlaka ki damat daha çok sorumluydu. Yakınlarından biri olması gerekiyor %100. Ve ne yapıyor? Meryem'e götürüyorlar. Ama güzel olan Meryem ne yapıyor? Yani kötü haber Meryem'e ulaştırıldığı zaman Meryem ne yapıyor değerli kardeşler? İki ayak bir pabuç içerisine girip sağa sola mı koşuyor? Yoksa sorunu asıl çözüm kaynağını nerede olacağını bilen İsa Mesih'e mi götürüyor? Çok ilginç bu. Demek ki sorun ortaya çıktığında nereye gittiği Meryem'in çok önemli. Ne yapıyor? İsa'ya getiriyor. Ve bizler de aslında içinde yaşadığımız bu yer yuvarlağında değişik değişik sorunlarla boğuşuyoruz. Doğru mu? Sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Sorunlarımız olduğunda, sıkıntılarımız olduğunda bizim davranışımız hangi noktada? Biz nasıl davranıyoruz? İki ayak bir pavuç içerisine girmiş bir şekilde sağa sola ne yapacağını bilmeyen bir kişi gibi sağa sola mı sarkıyoruz? Yoksa bugün hepimizin de farklı da olsa aynı noktaya değindiği gibi Rabbin önünde diz çöküp duayla Rabbin önüne mi getiriyoruz sevgili kardeşler. Burada güzel bir ilke var. Meryem sorunu alıyor ve sorunu çözebilecek tek kişi olan Rabbimizin eline teslim ediyor. Şimdi bakın yani bu bize aynı zamanda şunu da gösteriyor. Rabbimiz küçük büyük sorun demeden en küçük işlerimizle bile, en küçük detaylarla bile ilgilendiğini bize gösteriyor değerli kardeşler. Ama önemli olan Rabbin ilgilendiği doğru da bizim hangi yöne baktığımız çok önemli. Durum ve koşullar karşısında değerli kardeşler. Nasıl bir tutum sergiliyoruz? Şimdi Yahudi kültürüne baktığımız zaman gerçekten de sarhoşluk, çok kabul edilen bir şey değildi. Yani ayıp, utanç verici bir şeydi. Alıp incelemeye bakarsanız gerçekten de bunun böyle olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden davetliler gereğinden fazla çok şarap içtikleri için şarabın tükendiğini söyleyemeyiz. Mutlaka bazen oluyor, bizim düğünlerde de oldu o. Çünkü Orta Doğu kültüründe biliyorsunuz Almanlar kime verdiyse davetiyeyi o geliyor. Onun dışında bir kişi hayatta gelemez. Ben şaşırmıştım bir keresinde. Benim hanımın kız kardeşinin arkadaşı. Aslında aynı mahallenin çocukları kız kardeşini düğüne davet ettiler. Hanımı düğüne davet etmediler. Şaşırdım kaldım, dedi ki o ona yakındı arkadaşı. Benim değil ama beraber oynuyordunuz. Çok şaşırmıştım. O açıdan gerçekten Orta Doğu kültürü olduğu için beklenenden fazla kişi geldiğini düşünüyorum. Yani hiç beklemedikleri oranda, hani kafadan atıyorum 100 kişi ise geldi belki 500 kişi, bilmiyorum. Yani beklenenden çok daha fazla kişilerin geldiğini düşünüyorum değerli kardeşler. Kötü haber ulaştırılıyor bir şekilde. Şimdi bu ulaştırılan kötü habere baktığım zaman biraz böyle bir örnekle belki bunu biraz açmaya çalışalım. Şimdi bu bir düğün olabilir ya da herhangi başka bir şey olabilir. Eğlence olabilir, bir doğum partisi olabilir ya da düğün olabilir ya da herhangi bir kutlama olabilir. Değil mi? Şimdi planlıyorsunuz, tasarlıyorsunuz, her şey tıkırında gitmesi gerekirken bir şekilde bir şeylerin, bu şey illa da şarabın bitmesi olması gerekmiyor. O kutlama içerisinde herhangi bir şeyin, bir şeylerin istediğiniz şekilde gitmediğini, istediğiniz biçimde devam etmediğini hemen görüyorsunuz. Şimdi ne oluyor? Bunu gördüğün zaman ne oluyor? Şimdi olması gerekenler olmadığını görüyorsunuz. Ya şimdi bir düğün sahibi olarak, bir damat olarak. Biliyorsunuz düğünde de damat çok daha sorumlu değil mi? Damat tarafı. Doğru mu? Ya daha çok sorumlu. Şimdi ya düşün, yani istediğin gibi değil, istediğin gibi devam etmiyor ve ters gitmeye başlıyor. E ne yapıyorsun? İster istemez o güzelim, o sevinç ortamı bir anda kaosa dönüşüyor. Doğru mu? Bir takım soru işaretleri kafada oluşmaya başlıyor değerli kardeşler. Şimdi böyle bir çıkmaz içerisinden kurtulmanın bir yolu var mı? Ancak mucize olması lazım. Hani bazen belki yaşadıysak buna benzer olaylar, dedik ya, ya burada bir mucize gerekir. Burada bir mucize olması lazım. Mucize olmazsa hayatta bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Demek ki bir mucize gerekir. Şarap Yahudi kültüründe ne isim geliyor? Şimdi baktığımız zaman kutsal kitapta bunu net bir şekilde okumak mümkün. Şarabın Yahudi kültüründe sevinci simgelediğini görüyoruz. Şarap eşittir sevinç. Şimdi şöyle okuyoruz bunu onaylamak açısından. Mezmur 104. Şöyle okuyoruz. Mezmur 104 ayet 15'te. Mezmur 104 ayet 15. Yürekleri sevindiren şarabı, yüzlerini güldüren zeytinyağını, güçlerini arttıran ekmeği sen verirsin. Bakın ne kadar açık, ne kadar net. Zeytinin ayrı bir yeri var, zeytinyağının, değil mi? Ekmeğin ayrı bir yeri var ve şarabın ayrı bir yeri var. Demek ki buradan da anlaşılıyor ki şarap yürekleri sevindiren şarap diyor. Demek ki sevincin simgesi olduğunu görüyoruz şarabın Yahudi kültüründe. Almanya'da biraz sordum hanımla da konuştuğumda. Onlar da şarap da sevincin simgesi olduğunu söylüyorlar. Ama bunun yanına kadını da koyuyorlar ve şarkıyı da. Yani şarap, kadın, şarkı sevincin simgesi olduğunu söylüyorlar Almanlar da. Şimdi az önce söyledim, halkımız arasında da bir sevincin simgesi var. Biz şimdi bir misafirliğe gittiğimizde ya da bir kutlamaya gittiğimizde gerçekten de boş gitmiyoruz. Eli boş gitmiyoruz. Doğru mu? Yani bir kutu baklava yaptırmadan gitmiyoruz. En güzel bir şekilde ya da bir kutu yaprak çikolata, Türkiye'de çok meşhurdu o zamanlar, yaprak çikolata yaptırmadan gitmiyoruz. Yani bu aslında bunu onaylıyor. Türk kültüründe, bizim kültürümüzde, Anadolu kültüründe tatlı sohbetin simgesi. Yani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Onun için bu bizim topluma yayılmış vaziyette sevgili kardeşler. Aynı şekilde şarap da Yahudi kültüründe sevincin simgesiydi. Şimdi o zaman ben bunu gördüğüm zaman size bugün şu ifadeyi kullanabilirim. Bugün öğleden sonra değerli kardeşler, Rab bizi, her birimizi yeni şarapla, yani şarabın simgesi neydi? Sevinç. Ha, yeni bir sevinçle doldurmak istiyor. Rab bizi bugün yeni bir sevinç ile tazelemek, yeni bir sevinçle bizi ne yapmak istiyor? Doldurmak istiyor sevgili kardeşler. Şimdi önce şunu soralım kendimize. Meryem neden sorun için İsa'ya gidiyor? Neden hemen sorun ona ulaştırıldığında ilk açtığı kapı, ilk yöneldiği kişi İsa Mesih oluyor? Oğlu olduğu için mi? Ama şunu diyebiliriz çok kolay bir şekilde. Meryem İsa'nın kim olduğunu biliyordu. Bu kesin. Çünkü ta o ana rahmine o söz, o tohum düşene kadar, düştükten sonraki süreçte kendisinin bile ifade ettiği, Rabbim ve Tanrım diye ifade ettiği doğacak olan çocuğun bile onun Rab ve kurtarıcısı olacağını biliyordu. Yani Meryem İsa'nın kim olduğunu çok iyi biliyordu sevgili kardeşler. Onun için belki şöyle düşünmüş olabilir. Şu anda İsa öğrencileriyle, en azından 5 öğrencisiyle birlikte. Şimdi tam bu esnada kim olduğunu en iyi bir şekilde sergileme fırsatı. Hemen burada halletsin bu sorunu, çözsün. Tamam mı? Ondan sonra onlar görecekler ki işte bak bu İsa kimdir. Şimdi aslında baktığımız zaman evet doğru. Ama Rabbimizin gözünde doğru olmadığını görüyoruz. Neden? Annesinin itmesiyle, annesinin yönlendirmesiyle bir şey yapmayacağı kesin Rabbimizin. Bu çok çok önemli değerli kardeşler. Onun için 4. ayete baktığımız zaman İsa çok soğuk bir ifade kullanıyor. Annesi. Ama kullandığı ifadeye bakın. 4. ayette. Ne diyor? Benden ne istiyorsun? Şimdi düşünün. Soğuk mu değil mi bu ifade? O anacığım, tabii sen kafanı yorma hallederiz demesi lazım değil mi normalde baktığımız zaman? Ama Rab onun bunun itmesiyle işi götüren kişi değil, hamdolsun. Annesinin itmesiyle de bu iş olmayacaktı. Onun için burada çok pratik olaraktan şunu söyleyebilirim. Yani Meryem'e verdiği o soğuk yanıttan dolayı. Zaman zaman da olsa bizler de yaptığımız dualar sonucu, dikkat edin, yaptığımız dualar sonucu sevinç beklerken ya da olumlu bir yanıt beklerken Rab'den, değil mi? Hiç beklemediğimiz bir yanıtı bekliyoruz, yanıtı alıyoruz. Sert ve soğuk. Doğru mu? Bazen hiç beklemediğimiz yanıtı alıyoruz Rabbimizden. Onun için Rabbimizin itilmesine, kakılmasına hiç gerek yok. O neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını biliyor ve uygun yerinde ve zamanında harekete geçen Rabbimiz. Onun için Rabbimiz kesinlikle istediğimizi anında yapması gerekmiyor. Yapmak zorunda da değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz Rabb'i yönlendirmiyoruz. Rab bizi yönlendiriyor. Rab bize buyruk, biz Rab'be buyruk vermiyoruz. Aslında Rab bize buyruk veriyor. Onun için çok açık bir şekilde annesine şöyle diyordu. Anne, şunu çok iyi bilmelisin ki senin yönetimin altında ben değilim. Babamın istemine göre hareket ettiğimi bilmek zorundasın. Şimdi ben bu açıklama karşısında Meryem'in orada İsa'nın ne dediğini çok iyi anladığını, çok iyi kavradığını düşünüyorum değerli kardeşler. Neden böyle düşünüyorum? Beşinci ayetteki sözleri okuduktan sonra bunu düşünüyorum. Şimdi beşinci ayetteki sözlere bakalım. Bunun en güzel kanıtı bu. Beşinci ayetteki sözler ne diyor?
Annesi hizmet edenlere sizin ne dersi onu yapın diyor.
Şimdi bakın Meryem'in İsa'yı anladığını gösteriyor mu göstermiyor mu bu yanıt? Çok net gösteriyor. Ben ne istersem yapın değil, bak ne diyor. Size ne derse, kim derse, o ne derse, İsa ne derse, Rab Recep ne derse değil ama Rab İsa Mesih ne derse onu yapın. Şimdi böyle bir uyarı karşısında bizler ne durumdayız sevgili kardeşler? Burada sormamız gereken soru bu. Rab ne derse gerçekten yapabilecek durumda mıyız? Ya da Rab ne derse yapıyor muyuz? Koskoca bir soru işareti. Rab ne derse yapıyor muyuz? Şimdi oradaki hizmetçiler kadar bizler de aynı duyarlılığı gösterebiliyor muyuz? Oradaki hizmetçilerin kimler olduğu bize açıklanmıyor. Demek ki oradaki düğüne ait yardımcı, destekçi kişilerdi değerli kardeşler. Ve bu hizmetçilerin bir özelliği vardı. Bu hizmetçiler İsa'nın kim olduğunu bilmiyorlardı değerli kardeşler. Çok ilginç. İsa'nın kim olduğunu bilmiyorlardı. Ve buna rağmen harfiyen söylenene itaat ediyorlar. Bu çok etkiliyor beni. İsa'nın kimliğini tanımıyor olmalarına karşın değerli kardeşler. Ve aynı zamanda da size ne derse onu yapın demekle yüceliği Meryem kendine almıyor. Dikkat ediyor musunuz? Yüceliği Rab'be veriyor hamdolsun. Ben değil. O. O ne derse onu yapın değerli kardeşler. Yani kendisini öne çıkarmıyor. Rabbimizin de bizlerden ne istediğini bilmek ve her zaman isteğini yerine getirmek için hazır durumda olmamız gerekiyor. Nasıl? Çok güzel bir örnek. Burada kaç tane küp var? Okuduk az önce. 6 küpten söz ediyor. Taştan, küpten söz ediyor. Bu küpler ne amaçla oradaydı? Temizlik için. Hazır duran, geleneksel temizlik için hazır duran 6 su küpü. Bizler de orada hazır duran 6 su küpü gibi kullanılmaya, Rabbimizin elinde kullanılmaya hazır küpler olmamız lazım. Değerli kardeşler. Hazır küpler, hazır kaplar durumda olmamız gerekiyor. Ama bu kaplardan söz ederken bu kapların temiz olduğunu söylüyor. Demek ki diyebilir miyiz? Kullanılmadan önce temiz olmak gerekiyor. Doğru mu? Rab beni eğer kendi yüce istek ve amacı doğrultusunda kullanmak istiyorsa o temizlik amacıyla hazır duran altı taştan su küpü gibi temiz ve hazır durumda olmam gerekiyor. Değerli kardeşler. Onun için bunu düşündüğüm zaman Pavlos'un Timoteos'a yazdığı mektup aklıma geliyor. Lütfen açabilir miyiz? Çok iyi biliniyor. 2. Timoteos mektubu. Svaite Timoteos 2. bölüm 21. ayet. Buldun mu Özlem? Mikrofon senin önünde. Hatice sen oku o zaman.
Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa,
evet,
onurlu amaçlara uygun kutsal kılınmış efendisine yararlı her iyi işe hazır bir kap olur.
Şimdi bakın harika, tersten gidelim birazcık. Ayete bakalım, odaklanalım. Diyor ki yararlı her tür sağlıklı işe hazır bir araç. Hazır bir kap olmak için ne gerekiyor? Kişi kendisini onursuz işlerden arıtırsa diyor. Bakın çok ilginç. Nedir bu onursuz işler? Çok şey söyleyebiliriz değil mi? Ne diyebiliriz? Gurur diyebiliriz. Değil mi? Bende hiç yok. Diyebiliyor muyuz? Ha? Yalan diyebiliriz. Para sevgisi diyebilir miyiz? En sakat şeylerden bir tanesi. Çok tatlı gelen dedikodu ne diyorsunuz? O da çok güzel değil mi? Bu dedikodu olabilir. Çekememezlik olabilir. Sevgisizlik olabilir. Nefret olabilir. İnatçılık da çok kötü bir şey. İnatçılık da olabilir. Bu yani Rabbin gözünde hoş olmayan her şeyi koyabiliriz oraya. Eğer ben bunlardan arınmadıkça Rabbin önüne gelip arınmadıkça Rabbini arzu ettiği şekilde kullanması mümkün değil. Şimdi bunun en güzel örneğini kendi evimizde düşünebiliriz. Ben bunu yeri geldiğinde burada zaman zaman dile getirdim. Bir gün önce kullandığınız bir kabı ertesi günü tekrar kullanabilmek için ne yapıyorsunuz? Yıkıyorsunuz değil mi? Yıkamadığınız bir kabı çorba yaptınız. Güzel bir şekilde diyelim ki böyle bulaşan ya bu bugünlerde şey kabak çorbası çökmüş, körbüs supe diyorlar değil mi? O supe bayağı bulaşık bırakıyor şeyde tabakta ya da tarhana çorbası bizim değil mi? Yaptınız aynı tabağı hiç yıkamadan ertesi günü tekrar koyuyorsunuz. Kim bunu yapar? Lütfen açık bir şekilde soruyorum. Yapabilecek olan var mı? Hiç yıkamadan. Ya ben Hatice'ye gittiğim zamanlar bana yemek koyuyor tamam mı? Yemek koyuyor. Sonra ayetten bir şey koyacak. Onu değiştirmeye başlıyor. Dedim hayır ya aynı tabağa koy. Gerek yok. Ona zahmet olmasın diye şey yapıyorum. Ama hiçbirimiz bir gün önce kullandığımız tabağı ertesi günü yıkamadan, temizlemeden kesinlikle kullanmamız mümkün değil. Demek ki bu bize neyi gösteriyor değerli kardeşler? Her gün yıkanmamız lazım. Bakın yıkamadığınız zaman yine burada söyledim. Alüminyum tel kullanıyorsunuz. O kir, yapışan kirler daha rahat çıksın diye. Ama alüminyum tel ne yapıyor? Çiziyor. Değil mi? Ve o güzelim kapları bozuyor. Şimdi Rab de hep dünyada yaşıyoruz, düşüyoruz. Hepimiz günaha düşüyoruz. Ama ben onu bıraktığımda, boş verdiğimde içimde o derinleşiyor, kök salıyor ve nasırlaşıyor. O nasırlaşmış bir şeyi ben tedavi etmeye başladığım zaman büyük bir acı veriyor bana. Ama ben sıcağına sıcağına serçe parmağımdaki o nasırı fark ettiğimde eczaneden gidip o ilacı alıyorum, bir bant, o bantı koyuyorum, hemen ortadan kalkıyor. Ama aylar geçtiğinde ya da haftalar geçtiğinde o nasırı oradan çıkartmak mümkün değil. Çıkartsanız bile birkaç gün içerisinde büyük bir acı veriyor bizlere değerli kardeşler. Onun için bizler Rabbin ellerinde kullanmaya hazır, temiz kaplar durumunda olmamız gerekiyor. Her birimiz birer kabız. Tahtadan olabilir, değil mi? Taştan olabilir, metalden olabilir, camdan, porselenden olabilir. Hiç fark etmez. Ama Rabbin elinde kullanılmaya hazır araçlarız. Öyle söyleyeyim her birimiz sevgili kardeşler. O zaman soralım kendimize. Kullanılmaya hazır mıyız Rabbin elinde? Rab bizi bir iş için kullanabilecek yeterlilikte görüyor mu bizleri şu an? Yüreklerimize baktığımızda evet Rab ben hazırım. Arzu ettiğin gibi beni kullanabilirsin diyebilir miyiz değerli kardeşler? Bakın Yeşu 1.16'da ne okuyoruz? Yeşu 1. bölüm 16. ayette. Bize ne buyurursan yapacağız diyor. 1.16. Bize ne dersen, ne buyurursan yapacağız. Bizi nereye gönderirsen gideceğiz diyor. Bakın başarıya götüren sır nerede? Bence burada değerli kardeşler. Bize ne buyurursan yapacağız, bizi nereye gönderirsen gideceğiz demek neyi açıklıyor bize? Söylenene itaat etmemiz gerektiğini bize açıklıyor. Demek ki bu her birimiz için bir ilke olması gerekiyor. Yapılanlar Rabbimize yücelik getirmesi gerekiyor. Kendimize değil, bu yüceliği Meryem kendi üzerine almadı. Rabbe verdi bu yüceliği. Bu nedenle her zaman vurguluyorum yeri geldiği zaman. Rab için ne yaptığım önemli değil, Rab ile birlikte ne yaptığım çok önemli. Eğer bir iş yapıyorsak, yapmak istiyorsak, işin içerisinde Rab her zaman olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Meryem'in ifadesi çok hoşuma gidiyor değerli kardeşler. Size ne derse onu yapın. Hizmetçiler söyleneni aynen yaptılar mı? Evet, yaptılar. Burada o zaman her birimiz için çok önemli yaşamlarımıza almamız gereken üç önemli ruhsal ilke görüyorum. Üç önemli ruhsal ilke. Bunları hızlı bir şekilde açıklayarak noktalamaya çalışacağım konumu. Birinci nokta değerli kardeşler. Burada bu yaşanan olayda hemen yerine getirilen bir itaat var. Bakın hiç duraksama yok. Ertesi güne atılan bir durum söz konusu değil. Bir saat sonraya atılan bir şey söz konusu değil. Hemen yerine getirilen bir itaat var. Şimdi yapın buyruğu karşısında İsa'yı tanımamalarına rağmen ne harekete geçmekte gecikiyor bu insanlar, İsa'yı tanımayan bu insanlar, ne de bir şüphe içine düşüyorlar. Şüphe yok. Hiçbir şüphe duymadan değerli kardeşler. Dile kolay. Okuyup geçiyoruz. Her biri ne diyor? 80 ile 120 litre. Şimdi bakın bir kübü evin içerisine kadar gelen bir musluktan hortumu tak doldurmak başka. O dönemde böyle bir imkan var mıydı? Yoktu. Kuyuya gidip kuyudan belki çekmeleri gerekiyor. Tulumba da yoktu. Belki vardı bilmiyorum. Ama mutlaka kovayı atıyorlardı. Kuyudan çekiyorlardı, dolduruyorlardı. Kolay bir iş mi ya? Bu insanlar o zaman şöyle diyemezler miydi? Doğal olaraktan düşünüyorum. Ya şimdi ne hepsini dolduracağız? 6 tanesini, 2 tanesini dolduralım. 2 tane işi görsün. Daha sonra da yavaş yavaş diğerlerini doldururuz diyebilirlerdi. Ama görüyoruz ki hiç şüpheye düşmeden ve hiçbir şekilde bir koşul öne koymadan ne yaptılar? Gittiler, aynen söyleneni yerine getirdiler değerli kardeşler. Onun için bizlere düşen sorumluluk nedir burada? Bu şimdi örnek. Bu insanların hemen bu işi yerine getirmiş olmaları. O zaman şudur. Rabbimizin sözü aracılığıyla bize ne diyorsa söylediğini yapmaktır. Bu kadar basit. Yapıyor muyuz ayrı bir soru işareti. Ama buradaki anladığım nokta, Rab ne diyorsa bizler için söylediği o şeyi yapmak olması gerekiyor değerli kardeşler. Ama yaparken de mışçasına değil. Yani yapmış olmak için değil değerli kardeşler. O yaptığımız şey ne ise, o yaptığımız şey Rabbe onur ve yücelik getirmesi lazım. Bize de keyif vermesi lazım. Verdiğin hizmet, değil mi? Son zamanlarda hep hizmetten biz burada söz ettik. O verdiğim hizmet, attığın o destek, verdiğin o destek gerçekten de sana keyif veriyor mu? Yoksa bir baskıdan mı kaynaklanıyor değerli kardeşler? Onun için zorla itaat olmaz. Zorla itaat olmaz. İkinci nokta. Hızlı hızlı dedim ya, ikinci nokta. Sadece bu değil. Yani hiç düşünmeden itaat ediyorlar. Ertesi güne atmıyorlar. Bir saat sonraya atmıyorlar. Hemen yerine getirilen bir itaat var dedik birincisi. İkincisi de çok ilginç. Bakın 7. ayete. Ne yazıyor 7. ayette?
Nere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular.
Bakın. Ne diyor? Çok ilginç bir ifade. Bakın. Küpleri suyla doldurun ve onlar ne yaptılar? Bir miktar doldurdular. Bir miktar boş bırakmadılar. Çünkü neden? Yunancasına baktım. Gemizo diye bir söz geçiyor. Biz Türkçede güzel bir ifade kullanıyoruz. Silme demek. Silme nedir? Silme nedir biliyor musunuz? Bardağı sıfırlamak. Yani hiçbir boşluk bırakmamak demek. Yani doldurun dediğinde oradaki doldurun sözü İsa hiç boşluk bırakmadan doldurun. Ve onlar da ne yaptılar? Hiçbir boşluk bırakmadan doldurdular. O zaman pratik olarak düşündüğüm zaman itaat tam olması lazım. Öyle aralık bırakmak olmaz. Neden? Rab beni yarım kurtarmadı da onun için. Rab beni tam kurtardı. O zaman Rab beni eğer tam kurtardıysa itaat da tam olması gerekiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Sevgili kardeşler, burada vurgulanan ifadenin karşılığı bu. Demek ki itaat hemen olmalı, bu doğru. İkincisi itaat tam olmalı, bu da doğru. Ama üçüncü bir nokta daha var ki bu da çok önemli. İtaat koşulsuz olmalı. Koşulsuz, yani eğer bu olursa ben bunu yaparım. Bu olmasa yapmam değil, koşul koymadan, koşulsuz olması gerekiyor. Beşinci ayete bakın. Ne diyor beşinci ayeti?
Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın.
Ne derse onu yapın. İsa ne dedi? Küpleri suyla doldurun. Doldurun ağzına kadar, silme doldurun. Onlar ne yaptılar? Aynısını yaptılar mı, yapmadılar mı? Bir koşul koydular mı? Yani tamam doldururuz da hocam ya da efendim, beyefendi neyse artık nasıl hitap ediyorlarsa. Ya gel biz bunun bu kadarını dolduralım. Ya da biz bunun hepsini doldurmak mı zorundayız? Bir şey söylemiyorlar. Aynen altısını da silme dolduruyorlar. Bu kolay bir iş değil değerli kardeşler. Tam bir itaati görüyoruz. Üçüncüsü de hiç soru sormadan söylenene itaat ettiler. Şimdi bunu düşündüğüm zaman, koşulsuzluğu düşündüğüm zaman aklıma kaybolan oğul geliyor. Kaybolan oğulda çok sevdiğim bir şey var. Ben bunu bu konuda birçok yerde müjdesel olaraktan vaaz ettiğimde hep bunu öne çıkarmaya çalıştım. Bizim ifadelerle, ifade ederekten. Baba oğlun yuvaya geri döndüğünü görünce, şimdi baba ölmeden mirasını istemişti. Babayı öldürmüştü aslında. Ölmeden miras istenir mi? Ancak öldükten sonra miras gerekiyordu. Doğru mu? Ama ölmeden babasını öldürmüştü. Bu kadar büyük saygısızlığa rağmen baba onu yargılaması, onu yerden yere vurması gerekirken ve hatta şunu demesi lazımdı bana göre, uzun zaman şeylerle beraberdi, domuzlarla beraberdi, koku tamamen üzerine sinmişti, mutlaka sakallar büyümüştü. Doğru mu? Diyebilirdi ya git önce sakal tıraşı ol. Değil mi? Ondan sonra ne bileyim o günün kokuları neyse git kokularını sür, duşunu al, temizlen, gel ben seni o zaman öpeceğim. Öyle mi dedi? Hayır. Sakalıyla, kokusuyla, pisliğiyle onu kucakladı, öptü. Bir koşul koydu mu? Koymadı. Bakın Rab de önümüze bir koşul koymuyor. Ama bizden de itaat etmemizi istediğinde bizim de bir koşul öne sürmememizi söylüyor, buyuruyor değerli kardeşler. Onun için eğer Rabbimize gerçek anlamda tam bir yücelik getirmek istiyorsak, bir, söylenene koşulsuz, iki, eksiksiz, yani tam, üç, hiç gecikmeden itaat etmemiz gerekiyor. Tıpkı buradaki hizmetçiler gibi değerli kardeşler. Bizim üzerimize düşen nedir? Onların üzerine düşen küpleri suyla doldurmaktı. Ama onların yapamadığı neydi? Suyu şaraba çevirmek. O zaman şöyle diyebiliriz. Sen üzerine düşeni yap, senin yapamadığını Rab senin için yapacaktır. O zaman diyebiliriz. Ben Rab ile olan beraberliğimde söyleneni ya da üzerime düşeni yapıyor muyum? Şimdi ben buradaki rakamları böyle gelişi güzel verildiğini düşünmüyorum. Şimdi neden? Hani diyebilirdi orada 6 su küpü vardı, orada küpler duruyordu diyebilir. Değil mi? Ya da 120 litre ya da 80 litre lafından söz etmezdi. Doğru mu? Ama orada rakamlar 120 litreden söz ediyor. 6 küpten söz ediyor. Bu neyi gösteriyor değerli kardeşler? Ben biraz üzerinde düşündüğüm zaman şöyle düşündüm. Yani çarptığımda aşağı yukarı 800 litre şarap yapıyor. Şimdi normal bir bardakta düşündüğümüz zaman. Normal bir bardakta baktım, çarptım kendi kafama göre 2500 bardak yapıyor. 2500 bak. Ne yaptın? Hava gözlerinin fal taşı gibi açıldı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Rabbimiz bereketlediği zaman yarım bereketlemiyor. Onun zenginliği o kadar büyük ki, o kadar dolu ki, bu doluluğu bize açıklıyor. Rab bereketledi mi, sevincimizi o doğa erdirdi mi, bu kadar sevinç değil, bu kadar sevinç değil, aha bu kadar sevinç ile bizim yüreğimizi dolduruyor değerli kardeşler. Onun gerçekten bize verdiği, sağladığı bereketlerinin ne kadar bol olduğunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Hamdolsun değerli kardeşler. Onun için 5000 kişiyi doyurduklarında, bu da çok önemli. Buna destek vermek açısından, Rabbimizin elinin ne kadar bol olduğunu göstermek açısından bunu söylüyorum değerli kardeşler. 5000 kişiyi olağanüstü bir şekilde doyurduğunda Rabbimiz orada aynı şeyi yaptı. Elde olan neydi? 5 tane arpa ekmeği. Ne diyor? 2 tane de balık. 5 parça ekmek, 2 tane balık. Ama ne diyor? Diyor ki yiyenlerin bıraktığı artık ise 12 sepet. Bırak o kadar 5000 kişi kadınları falan saysan, belki çocukları falan saysan belki 10.000'di. O kadar kişi yiyor, doyuyor ve arta kalıyor 12 sepet. Bu neyi gösteriyor? Rabbimizin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Rab bereketliyorsa tam bereketliyor. Bizim gibi mıncık mıncık, bazen yanlış anlamayın sakın. Kiliseye gidiyoruz. Bugün yine gittiğim Kreşon'da Gemayn'de de biz burada dolaştırmıyoruz. Çanak dolaştırıyorlar. Yani fark ediyorum bazen, yani sanki cepte şey var, akrep var. Milletin cebinde sanki akrep var. Ya benim Rabbim beni bu kadar bol bereketliyorsa, her şeyim ona ait. Bana ait ne var Aytaç? Söyle kardeşim. Hiçbir şey değil mi? Aldığın soluk bile ona ait ya. Üzerine giydin o güzelim gömlek, o maviyi ben çok severim. O gömlek bile ona ait. Bu kadar açık söylüyorum. Neden? Sen ne sağlıklı yapmazsa çalışamazsın. Çalışamazsan kazanamazsın. Kazanamazsan o gömleği alamazsın. Doğru mu? O zaman sahip olduğumuz her şey ona ait. O zaman hani geçen hafta dedik ya, şükretmekten söz ettik. Entetang Fest vardı. Ama ben olaya birazcık tersten baktım. Dedim ki şükretmediğimizde neye kaybediyoruz? Dedik ki yakınmak, mırmır etmek, dırdır etmek aramızdaki birlik ve beraberliği bozuyor dedim. Ve tanıklığımızı ayaklar altına alıyor. Ve Rabbin her şey üzerinde olan egemenliğini reddediyor. Bu kadar, bu kadar önemli. Rab bizi bereketledi mi? Tam bereketliyor değerli kardeşler. Onun için Yuhanna 10'da bakın ne diyor, harika, sevdiğim bir ayettir bu. Yuhanna 10 ayet 10. İnsanlar yaşama sahip olsunlar diye geldim. Öyle mi? Kafalar sallanıyor. Ne yazıyor orada? İnsanlar yaşama, virgül, bol yaşama. Bunun altını çizin lütfen. Okuyup geçiyoruz ama dikkatinizi çeksin. O bol sözünü içerdiğini. Bol yaşam. Ve verdiği yaşam, biliyorsunuz yaşam sözü Yunanca'da iki şekilde. Biri bios, öbürü zoe. Bios sözü bitkide olan bir yaşam. Yani varlığını sürdürmek için. Bitkide de var, hayvanda da var. Ama zoe, iman ettikten sonra bize verilen bir yaşam. Yani niteliği olan bir yaşam. Kualitet diyoruz ya Almanca'da. Niteliği olan bir yaşam. Bu önemli bir şey. Rab bize o niteliği olan yaşamdan bol, bol, bol, bol veriyor hamdolsun. Harika değil mi Hatice? Ne diyebiliriz ya? Ya Rab teşekkür ederim. Özür dilerim. İtaatsizliğinden dolayı özür dilerim. Ya Rab yeterince sana bakmadığım için özür dilerim. Ya Rab başka başka şeylere daha fazla yüzümü çevirdiğim için senden özür dilerim. Yaşama hem de bol yaşama. Ve Davut bakın ne diyor? 145. mezmur ayet 16. Davut 145. mezmurda 16. ayette bakın ne diyor? Ne kadar güzel. Rabbimizin özelliğini açıklıyor. Ne diyor orada? İsmet buldun mu?
Elini açar, bütün canlıları doyurursun. Dilediklerince.
Bak, bak, bak. Rab bizi doyuruyor, bir de dilediğimiz kadar doyuruyor. Amin. Ne oluyor sonra? Bakın çok ilginç. Hizmetçiler buyruğa itaat ettikten sonra, yani söylenen ilk buyruğa itaat ettikten sonra İsa ikinci buyruğu veriyor. Bu çok ilginç. Neden diyorum ki eğer o ilk buyruğa itaat edilmemiş olsaydı Rab ikinci buyruğu vermezdi. O zaman o bize neyi gösteriyor? Önce bir, sonra iki. Arkadan üç geliyor. Birden üçe atlamıyoruz. Demek ki o zaman şöyle diyebiliriz. Attığımız küçük adımlar, sevgili Songül, sevgili Hava, sevgili Özlem, sevgili kardeşler. Attığımız o küçük adımlar, itaat adımları bizi sonuca götürüyor. Attığımız o küçük küçük adımlar değerli kardeşler. Ondan sonra ikinci buyrukta diyor ki şimdi birazını alıp hani itaat ettiniz de ha okey şimdi madem itaat ettiniz söyleneni yerine getirdiniz eksiksiz silme bir şekilde o zaman diyor ki şimdi alın birazını alıp tören başkanına götürün. Bu neyi gösteriyor bize? Hizmetçilerin Rab ile iç içe olduklarını. Tam anlamıyla bağlantı içerisinde olduklarını, ilişki içerisinde olduklarını bize gösteriyor. Demek ki diyebilir miyiz? Hizmet bizi Rab'be daha yakın tutuyor. Amin. Hizmet. Neden bunu söylüyorum? Bakın değerli kardeşler. 9. ayeti lütfen okur musunuz? 9. ayet. Ne diyor? 9. ayet. Yuhanna 2:9. Yuhanna 2:9.
Başkanı şaraba dönmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu.
Görebiliyor musunuz? Neden nereden geldiğini bilmiyordu? Hizmetçi konumunda değil çünkü. Anlatabiliyor muyum? Hizmetçi konumunda olmadığı için Rab'be yakın değil. Hizmet beni Rab'be yakın tutuyor. Ve biliyorum. Bilmem gerekenleri. Ve öğrenciler biliyorlar mıydı? Bakıyoruz öğrencilerin de bir haberi yoktu. Onu da okuyoruz. Öğrenciler de bilmiyordu. Bilen kimlerdi? İsa'ya hizmet edenler. Bakın, lütfen bakın. 10. ayet okur musunuz? 9-10. 10. ayet. 2. bölüm, Yuhanna 2. bölüm 10. ayet. Ne diyor İsmet?
Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı.
Ha. Kim biliyor? Tören başkanı değil. Öğrenciler değil, hizmet edenler. Bu harika bir şey. O zaman bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kuşkusuz hizmet beni Rab'be daha çok yakın tutuyor. Doğru mu? O zaman bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz değerli kardeşler. O zaman bir ruhsal ilkeyi daha göz önüne tutmak gerekiyor. İsa Mesih kaldırıp hiç su doldurulmasına gerek duymadan bir parmak hareketiyle şarapları doldurabilir miydi? İyi bir şarap yapabilir miydi? Kesin yapabilirdi. Neden yapmadı? Demek ki değerli kardeşler bu şunu gösteriyor. Senin yapacakların var, Rabbin yapacakları var. Demek ki robot değiliz. Otomatikman bereketler gelmiyor bize. İtaat sonucu, attığımız küçük adımlar az önce söylediğim gibi. Demek ki Rab bunu bir parmakla yapabilirdi ama yapmadı. Demek ki bu bize onur versin. Rab İbrahim'le, Aytaç'la, Ayşo'yla, sevgili Hasan'la, bugün aramızda çok seviniyoruz. Rab onu korudu kazadan gerçekten. Ferhat'la, İsmet'le, Songül'le, Özlem'le, sizlerle, Hatice'yle, hepimizle, sizlerle hedefe ulaşmak istiyor. Ya bu güzel değil mi? Onun için Pavlos diyor ki, iş ortakları, Mitarbeiter. Rabbin iş ortaklarıyız ya. Ya bu çok harika bir şey ya. Değerli kardeşler. Bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz. Ben belki burada olduğu için bu duyguları hissediyorum. Ama böyle değerli kardeşler. Gerçekten böyle. Bunu açık bir dille söylüyorum. Hizmet edenler her şeyi biliyorlardı. Ve Rab doldurmadı direkt şarapla. Önce suyla itaat ettiler doldular. Ondan sonra suyu şaraba çevirdi. Sonraki bölümlere baktığımız zaman da bunun aynı şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Örneğin Yuhanna 6. bölüme bakıyoruz. Şimdi diyoruz ya Rab bizimle birlikte işi sonuca ulaştırmak istiyor. Bakın Yuhanna 6. bölümde 5000 kişinin doyulmasından söz ettik değil mi? Şimdi orada Rab otomatikman doyurabilir miydi o insanları hiçbir şey elinde olmadan? Yoktan var eden diyor. Değil mi? Yoktan var eden Tanrı. Ama niye birilerinde ekmek ve balık getirmesi gerekiyordu? Niye ona izin verdi? Değerli kardeşler. Çünkü birileri bunu yapması lazımdı. Otomatikman olmuyor bu iş. Ondan sonra 9. bölüme gidiyoruz. Orada doğuştan kör adamdan söz ediyor. Doğarken kör doğan bir adamdan söz ediyor. O adamı nasıl şifa verdi? Biliyor musunuz? Çamur yaptı değil mi? Tükürdü, çamur yaptı. Gözüne sürdü. Adamın gözleri açıldı mı? Hayır, açılmadı. Bravo. Git dedi çilek havuzunda yıkan. Demek ki Rabbin üzerine düşen çamuru koymaktı. Adamın üzerine düşen gidip havuza yıkanmadı. Demek ki Recep üzerine düşeni yapmalı ki Rab da üzerine düşeni yapsın. Zaten yapıyor hamdolsun. Önemli olan eksiklik Recep'te, Rab'de değil. Değerli kardeşler, bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Onun için Lazar olayında 11. bölüm. Şimdi Yuhanna'dan gidiyoruz da sonraki bölümler dedik. 11. bölüm. Şimdi İsa, Lazar çık dışarı. O Lazar taşı dağıtardı bir tarafa. Değil mi? Otomatikman her şey gerçekleşirdi. Ama orada birilerine taşı kaldırın diyor. Birileri taşı kaldırması gerekiyordu. Rab kaldıramaz mıydı? Kaldırabilirdi. Ama birileri kaldırması lazımdı. Ondan sonra. Demek ki bizler üzerimize düşeni yapacağız. Bizim yapamadığımızı Rab bizim için yapacak. Neden? Çünkü robot değiliz. Robot olarak yaratılmadık. Otomatikman bereketler oluşmuyor değerli kardeşler. Şimdi kaliteli şarap geldi. Şölen başkanı tattı. Allah! O hani karışıklık, o düzensizlik. Böyle hani deriz ya biz Türkçe'de. Bravo. Ağzı kulaklarına kavuştu. Değil mi? Artık sevinci yerinde değerli kardeşler. Neden sorusunu sorduğum zaman Kutsal Söz Yakup 1. bölüm 17. ayette bunun yanıtını veriyor. Diyor ki 1.17'de her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, Recep'ten değil, bizden değil, yukarıdan. Kim bu kişi? Döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Işıktan söz etti kardeşimiz. Demek ki biz ışık üretmiyoruz. Işığı üreten Rab. Biz ancak ondan aldıkça aynı ay gibi karanlıkta yansıyarak, hepinizle bunu paylaşmıştım. Karanlıkta nasıl karanlığı aydınlatıyorsa biz de karanlık yürekleri aydınlatmakla sorumluyuz değerli kardeşler. Ama ışığın babasına yakın olmamız lazım. Onunla iç içe bir hayatımız olması gerekiyor. Ama aldatıcı dünya ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Önce güzeli, hani reklamlar diyoruz ya, önce güzelini sunuyor bize. Ama o güzel, o dünya çekicilik bizi alıp götürüyor. Nereye? Sonsuz ölüme. Ama Rab bize diyor ki, önce çöl, ondan sonra taç. Önce sıkıntılar içerisine girmemize izin veriyor Rab. Ondan sonra tacı kafamıza koyuyor. Demek ki bu harika bir şey. İsrail halkı da önce çöl hayatı yaşamaları gerekiyordu. Sıkıntılardan geçtiler. Ondan sonra vaat edilen ülkeye ulaştılar. Bizim Rabbimiz yapıyorsa işi bu şekilde yapıyor değerli kardeşler. Önce çarmıh, sonra da taç. Amin. Önce çarmıh, sonra da taç. Hikmetli Süleyman bakın ne diyor. Bu gerçeği o kadar güzel açıklıyor ki. Hikmetli, boşuna hikmetli dememişler ona. Gerçekten 4. bölüm 18. ayette doğruların yolu diyor şafak ışığı gibidir. Bakın doğruların yolu şafak ışığı. O da bak ışıktan söz ediyor. Doğru ne demek? Biz Rabbin doğruluğuyla doğru kılınıyoruz. Demek ki Rab'be yakınsak ışık devam ediyor hayatımızda. Doğru mu? Değerli kardeşler. O zaman diyor ki giderek, ne demek bu giderek? Yavaş yavaş, adım adım öğle güneşinin parlaklığına erişiyor diyor. Ne kadar güzel. Şafak ışığı farklı, birazcık kızıldır böyle. Ama öğlenin apaydınlık. Demek ki adım adım Rab bizi sonuca, istenilen sonuca götürüyor. Bu harika bir şey. Yani hamd etmemek, şükretmemek mümkün değil değerli kardeşler. Rab bize dünyanın verdiği gibi vermiyor hamdolsun. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çözüm kaynağı sadece Rabbimizin kendisinde. Onun için asıl konumuzun can noktasına geldik. Onunla noktalayacağım sevgili kardeşler. Çok çok önemli. Adım adım gidiyoruz. Adım adım. Şimdi ne dedik? Şarap eşittir sevincin simgesi. Ama şaraptan önce ne var? Küplerde ne vardı? Su vardı. Doğru mu? Şimdi su ne isim geliyor? Kutsal kitaba baktığımız zaman. Efesler 5. bölüme baktığımız zaman. 26. ayete baktığımız zaman. Tanrı'nın sözü olduğunu okuyoruz. Demek ki su Tanrı'nın sözünü simgeliyor. Demek ki Tanrı'nın sözünü simgeleyen su. Karşı tarafa götürüldüğü zaman neye dönüşüyor? Şaraba, yani sevince. O zaman pratik olarak da şunu söyleyebilir miyiz? Sevinç nereden geliyor? Rabbin sözünden. Sevincin kaynağı ne? Rabbin sözü. Bakın, söz birilerine götürüldüğü zaman, o söz yani su, buradaki pratik düşünce, karşı tarafa götürüldüğü zaman su sevince dönüşüyor. Yüreğin sevince kavuşmasının ön koşulu o söz karşı tarafa götürülmesi gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki değiştirme gücü ve bunun karşılığı olarak ortaya çıkan sevinç Rabbin diri sözünden geliyor. Onun için Yeremia diyor ki 15. bölümde sözlerini buldum, onları yedim. Sözlerin bana teselli ve sevinç oldu. Sözlerin bana teselli ve sevinç oldu değerli kardeşler. Mezmur 119'da diyor ki 103. ayette ne tatlı geliyor verdiğin sözler ya Rab. Damağıma lezzet veriyor, tat veriyor diyor. Ne veriyor? Rabbin sözü. Buradaki simgesi anlamı bu. Su şaraba dönüşüyor. Sevince dönüşüyor. Demek ki su Tanrı'nın sözü. Neye dönüşüyor? Sevince dönüşüyor. Sözün, sevincin kaynağı Rabbin sözünde sevgili kardeşler. Onun için son olaraktan şöyle diyebiliriz. Bu duruma baktığımız zaman küplerdeki sıradan su hiçbir şeye benzemiyor. Normal sıradan su. O basit kaplar içerisindeki o basit su hiç daha önce tatmadıkları bir şarap. Değil mi? O kadar büyük, çok üstün kaliteli bir şaraba dönüşüyor. Bu neyi gösteriyor bize? Niteliğe olmayan basit Recep-i Rab alıyor, olağanüstü tat verecek duruma getiriyor. Değerli kardeşler, Rab nitelik aramıyor. Ama niteliksiz olanları, koca bir hiç olanları, ki hepimiz öyleyiz, ama anlamlı, nitelikli duruma getiriyor. Ve vahiy 21. bölümde 5. ayette diyor ki işte her şeyi yepyeni yapıyorum. Kim diyor bunu? Rabbimizin kendisi. İşte her şeyi yepyeni yapıyorum. Demek ki Rabbimiz sadece yaralarımıza yara bandı koymuyor değerli kardeşler. Ya da ne bileyim sana yeni bir elbise giydirip dış görünüşünü sadece değiştirmiyor. Seni yepyeni bir kişi yapıyor. Kim yapıyor? Rabbin kendisi. Değişmeyen ama değiştiren diri söz. Değerli kardeşler. Evet. Onun için eğlencenin ruhu değişti mi? Evet değişti. O kargaşalık bir anda sevince dönüştüğünü okuduk. Bu da bize şunu gösteriyor. Sevincin kaynağı Rabbin sözü. Değişmeyen ama değiştiren Tanrı sözü. 79'da bana geldi bu söz. Beni sevince dönüştürdü. Bakın kendi hayatlarınızda. İlk o sözü duyduğunuzda yüreklerde oluşan sevinci anımsamaya çalışın değerli kardeşler. Ama sen değerli kardeşim, şarap bittiğinde, yani şarap neyin simgesiydi? Yani sevincin kuraklığa dönüştüğünde, tükendiğinde ne yapıyorsun? Meryem bunu çok güzel bir örnekle gösterdi. Hizmetçilere dedi ki, ne derse onu yapın. Sevincin kaynağı Rabbin sözü ışığında adım atmaklardan geliyor. İtaat bizi sevince götürüyor. Söz durduğu yerde bize sevinç vermiyor değerli kardeşler. Hem de çok da fazlasını, daha da fazlasını bize verdi. Belki şu an bilmiyorum yüreklerinizi. Belki bir nedenden dolayı sevincinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Kendinizi kurak hissediyor olabilirsiniz. Ama Rab seni bugün değiştirmek istiyor. Bu yeni sevinçle sizi yeniden tazelemek istiyor. Hazır mıyız buna? Rabbin yenilemesine, tazelemesine izin vermeye hazır mıyız? Ama daha da önemli başka bir soru var. O ne derse yapmaya hazır mıyız? Bununla baş başa bırakıyorum sizi. O ne derse yapmaya hazır mıyız? Bunun tek bir koşulu, koşulsuz itaat, eksiksiz itaat ve hiç gecikmeden itaat etmek gerekiyor. Eğelim yüreklerimizi. Ne durumda olduğunuzu bilmiyorum, her zaman söylüyorum burada ama Rab yüreklerinizi biliyor ve görüyor. Benden başlayarak değerli kardeşler, Rab o kuraklığımızı taptaze bir sevince dönüştürsün. Ama izin verirsek bunu yapacaktır. Gelin onun işlemesine izin verelim. Diri sözü aracı.